1. Krallar 8. bölümdeki temel konu yapımı tamamlanmış tapınağın adanması konusudur. Önümüzdeki bölümde antlaşma sandığı yapımı tamamlanmış tapınağa getirilmektedir. Rabbin ışığı Rabbin evini doldurur ve Süleyman bir konuşma yapıp adama duasında bulunur. 1. Krallar 8. bölüm 1. ayette Kral Süleyman, Rabbin antlaşma sandığını Davut kenti olan Siyon'dan getirmek üzere, İsrail halkının ileri gelenleriyle bütün oymak ve boy başlarını Yeruşalim'e çağırdı diye yazıyor. Antlaşma sandığı Rabbin çadırından getirilip kendisi için hazırlanan en kutsal yere konulduğunda Rabbin yüceliği tapınağı doldurur. 1. Krallar 8. bölüm 10 ve 11. ayetlerde ise kahinler kutsal yerden çıkınca Rabbin tapınağını bir bulut doldurdu. Bu bulut yüzünden kahinler görevlerini sürdüremediler çünkü Rabbin görkemi tapınağı doldurmuştu diye yazar. Süleyman adama mesajında Davut'u hak ettiği şekilde yapılan iş için onurlandırmaktadır. 1. Krallar 8. bölüm 17 ila 20. ayetler arasında babam Davut, İsrail'in tanrısı Rabbin adına bir tapınak yapmayı yürekten istiyordu. Ama Rab babam Davut'a, adıma bir tapınak yapmayı yürekten istemen iyi bir şey dedi. Ne var ki adıma yapılacak bu tapınağı sen değil öz oğlun yapacak. Rab verdiği sözü yerine getirdi. Rabbin sözü uyarınca babam Davut'tan sonra İsrail tahtına ben geçtim ve İsrail tanrısı Rabbin adına tapınağı ben yaptırdım diyor. Tanrı'nın antlaşma sandığı için kalıcı bir yer olması 2. Samuel 7. bölümde görmüş olduğumuz gibi Davut'un yüreğinin arzusuydu. Süleyman sadece Davut'un planlarını gerçekleştirmişti. Bence tapınağa Süleyman'ın tapınağı yerine Davut'un tapınağı denilmelidir. Süleyman adama konusunda bu tapınağın Tanrı'nın ismi için bir yer olması ve Tanrı'nın halkının ona yaklaşabileceği bir yer olması gerektiğini söyler. Burası içinde bir put olan putperest tapınağı değildir. Ya da Tanrı'nın içinde yaşadığı bir yerde değildir. Süleyman, babası Davut gibi tapınağın Tanrı'nın ayaklarının basamağı olduğunu anlamaktadır. 1. Krallar 8. bölüm 27. ayette Tanrı gerçekten yeryüzünde yaşar mı? Sen göklere, göklerin göklerine bile sığmazsın. Benim yaptığım bu tapınak ne ki diyor. Tapınak sadece insanın gelip Tanrı'nın önünde eğileceği ve Tanrı'nın önünde kurbanlarını sunacağı bir yerdi. Tanrı'ya bir yaklaşım görevi burada sürdürülüyordu. Tanrı'nın yeryüzünde bir evde ikamet edeceğini düşünmek putperestçe bir düşüncedir. Süleyman sen göklere, göklerin enginlerine bile sığmazsın demişti. Tanrı her şeyi bilir. O her yerdedir. Ayrıca her şeyin, yaratıkların üzerindedir. Şimdi oldukça ilginç bir bölüme geliyoruz. Bu bölüm İsrail'in Tanrı'ya karşı günah işleyip sürgüne gönderileceği günden söz etmektedir. 1. Krallar 8. bölüm 46. ayette sana karşı günah işlediklerinde günah işlemeyen tek kişi yoktur. Sen öfkelenip onları yakın ya da uzak bir ülkeye tutsak olarak götürecek düşmanlarının eline teslim edersen diyor. Bu arada bunun Tanrı'nın bizi değerlendirişi olduğunu söylemek isterim. Günah işlemeyen tek kişi yoktur. Lütfen bana günah işlemediğinizi söylemeyin. Tanrı işlediğinizi söylüyor. 1. Krallar 8. bölüm 47 ve 48. ayetlerde ise onlar da tutsak oldukları ülkede pişmanlık duyup günahlarından döner, günah işledik, yoldan sapıp kötülük yaptık diyerek sana yakarırlarsa, tutsak oldukları ülkede candan ve yürekten sana dönerlerse, atalarına verdiğin ülkelerine, seçtiğin kente ve adına yaptırdığım tapınağa yönelip dua ederlerse diye devam ediyor. Tapınakları yok edilip de yabancı bir ülkede esir olduklarında yapmaları gereken buydu. Daniel Babil'de aynen bunu yapacaktır. Penceresini Yeruşalim'e karşı açacak ve halkının aynı zamanda kendisinin günahlarını itiraf ederek o tapınağa doğru dua edecektir. 1. Krallar 8. bölüm 49 ve 50. ayetlerde ise göklerden oturduğun yerden dualarına, yakarışlarına kulak ver. Onları kurtar. Sana karşı günah işlemiş olan halkını ve işledikleri bütün suçları bağışla. Düşmanlarının onlara acımasını sağla diyor. Göreceğiniz gibi Tanrı bu duayı yanıtlayacaktır. 1. Krallar 8. bölüm 54. ayette Süleyman Rabbe duasını ve yalvarışını bitirince elleri göklere açıp dizleri üzerine çökmüş olduğu Rabbin sunağının önünden kalktı. Dua ederken doğru bedensel pozisyonun nasıl olduğu her zaman sorgulanan bir konu olmuştur. Oturmalı mısınız, diz mi çökmelisiniz, dizlerinizin üzerine mi kapaklanmalısınız ya da Rabbin önünde secde mi etmelisiniz? Süleyman dua ederken diz çöktü. Belirli bir pozisyon gerekli olmadığı halde çünkü hemen hemen her pozisyonda dua edilebilir Burada diz çökme pozisyonundan söz edilmiştir. Sanırım bedenin konumu her ne olursa olsun ruhun birçok defalar dizlerinin üzerinde olduğunu söyleyen Victor Hugo'ydu. Önemli olan yüreğin konumudur. 1. Krallar 8. bölüm 63 ve 65. ayetlerde ise Süleyman esenlik kurbanı olarak Rabbe 22 bin sığır, 120 bin davar kurban etti. Böylece kral ve bütün İsrail halkı Rabbin tapınağını adama işini tamamlamış oldu. Aynı gün kral tapınağın önündeki avlunun orta kısmını da kutsadı. Yakmalık sunuları, tahıl sunularını ve esenlik sunularının yağlarını orada sundu. Çünkü Rabbin önündeki tunç sunak, yakmalık sunuları, tahıl sunularını ve esenlik sunularının yağlarını alamayacak kadar küçüktü. Süleyman, Levo, Hamat'tan Mısır vadisine kadar her yerden gelen İsraillerin oluşturduğu büyük toplulukla birlikte Tanrımız Rabbin önünde ard arda 7'şer gün toplam 14 gün bayram yaptı diyor. Belli ki tapınaktaki sunaklar bu parçada belirtilen bütün kurbanlar için yeterli gelmedi. Bu yüzden bu sırada kurban edilen çok sayıdaki hayvan için geçici sunaklar inşa edilmişti. Öyle sanıyorum ki bu sunaklar Hamat'ın kuzeyine ve Mısır'daki nehre güneye kadar uzanıyorlardı. Kurbanlar sunulduktan sonra sunaklardan alınıp etleri halka paylaştırılıyordu. Bunun büyük bir kutlama ve büyük bir piknik zamanı olduğunu söyleyebiliriz. 1. Krallar 8. bölüm 66. ayette ise kral 8. gün halkı evlerine gönderdi. Onlar da kralı kutsayıp Rabbin kulu Davut ve halkı İsrail için yapmış olduğu bütün iyiliklerden dolayı sevinç duyarak mutluluk içinde evlerine döndüler diye yazıyor kutsal kitapta. 1. Krallar 9. bölümde Süleyman'ın yayılan ününü ve Saba kraliçesinin ziyaretini görürüz. Tanrı Süleyman'a cesaret vermek için ikinci kez ona görünür ve ona standart olarak Davut'u verir. Bu bölümlerin geri kalan kısmında Süleyman'ın büyüklüğüne ve hükümranlığının gelişim ve refahına kanıt oluşturmaktadırlar. İlk olarak Tanrı'nın Süleyman'a ikinci kez göründüğü olaya bakalım. 1. Krallar 9. bölüm 1 ve 3. ayetlerde Süleyman Rabbin tapınağını, sarayı ve yapmayı istediği bütün işleri bitirince Rab daha önce Givon'da olduğu gibi ona yine görünerek şöyle dedi. Duanı ve yakarışını duydum. Adım sürekli orada bulunsun diye yaptığım bu tapınağı kutsal kıldım. Gözlerim onun üstünde. Yüreğim her zaman orada olacaktır. Tanrı Süleyman'a seninle bu tapınakta buluşacağım. Burası senin halkın ve bütün dünyanın geleceği bir yer. Burası buluşma yeri diye Süleyman'a söylemektedir. 1. Krallar 9. bölüm 4. ayette ise sana gelince baban Davut'un yaptığı gibi bütün yüreğinle ve doğrulukla yollarımı izler, buyurduğum her şeyi yapar, kurallarıma ve ilkelerime uyarsan diyor. Şimdi Tanrı Süleyman'a eğer benim önümde baban Davut'un yürüdüğü gibi yürürsen diyor. O zaman krallığının tahtını İsrail'de sonsuza dek kuracağım demektedir. Davut Tanrı'nın standartlarına göre yüksek bir standart olmayan insansal bir standarttır. Davut'un Tanrı için büyük bir kapasitesi vardı. Tanrı'yı sevdi ama başarısızlığa uğradı. Beceremedi, sürçtü ve düştü. Ama ayağa kalktı ve suçunu itiraf etmek için Tanrı'ya geldi. Tanrı ile paydaşlık istiyordu. Tanrı Süleyman'a kendisinin önünde babası Davut'un yaptığı gibi yürek dürüstlüğünde yürümesini istediğini söyledi. Yüreğin dürüstlüğü günümüzde bizler için çok önemlidir. Çünkü Hristiyan çevrelerinde epey bahane ve ikiyüzlülük bulunmaktadır. Bir süre önce binden fazla kişinin katıldığı bir kilise yemeğinde konuştum. Bölgenin politikacılarından biri ayağa kalkıp birkaç şey söyledi. Onun bütün kalabalıktaki en dindar insan olduğunu düşünebilirdiniz. Ama vaazdan önce oradan ayrılmayı başardı. Neden biliyor musunuz? Çünkü vaazı işitmek istemiyordu. Tanrı'nın sözüyle ilgilenmiyordu. Günümüzde bu tür ikiyüzlülükler çok fazladır. Dürüstlükten uzaklık ve ikiyüzlülüğü pazar sabahları görebilirsiniz. İş dünyasından biri gelir. Hayatta dikkatsizce davranmıştır. Ailesinde iyi bir örnek olmamıştır. Buna karşın koltuğunun altında bir kutsal kitapla kiliseye gelir ve her tür dindar sözcüğü kullanarak Tanrı ve isteği hakkında konuşur. Kimi kandırmaya çalışmaktadır? Tanrı'yı mı kandırdığını sanıyor? Dostum bizler Tanrı'yı kandıramayız. Ona gerçekleri söylesek daha iyi olur. Çünkü o zaten onları bilmektedir. Davut Tanrı'nın önünde yürek dürüstlüğüyle yaşadı. Günah işlediğinde günahını itiraf etti ve Tanrı'dan kendisini temizlemesini istedi. İmanı bir anlığına başarısızlığa uğradığı halde bu imanın altında hiçbir zaman başarısızlığa uğramayan bir umut imanı vardı. kusursuzluktan uzak olduğu halde Tanrı onu bir standart olarak belirlemişti. Önümde baban Davut gibi yürü diyor şimdi Süleyman'a. 1. Krallar 9. bölüm 5. ayette ise baban Davut'a İsrail tahtından senin soyunun ardı arkası kesilmeyecektir diye verdiğim sözü tutup krallığını sonsuza dek pekiştireceğim. İsrail'in bir kralı olduğu sürece bu kral Davut'un soyundan gelmişti. Ve bugün de Davut'un soyundan gelen ve çivilerin deldiği elleri bu evrenin asasını tutan bir kralı bulunmaktadır. Bu kral İsa Mesih'tir dostum. 1. Krallar 9. bölüm 6 ve 7. ayetlerde ise ama siz ya da çocuklarınız yollarımdan sapar, buyruklarıma ve kurallarıma uymaz, gidip başka ilahlara kulluk eder, tapınırsanız size verdiğim bu ülkeden sizi söküp atacağım. Adıma kutsal kıldığım bu tapınağı terk edeceğim. İsrail bütün uluslar arasında aşağılanıp alay konusu olacak diyor. Günümüzde Yahudilerin aşağılanıp alay konusu olduğu kesindir. Bu %100 gerçekleşmiştir. 1. Krallar 9. bölüm 8 ve 9. ayetlerde ise bu gösterişli tapınağın önünden geçenler hayret ve dehşet içinde Rab bu ülkeyi ve tapınağı neden bu duruma getirdi diye soracaklar. Ve diyecekler ki İsrail halkı atalarını Mısır'dan çıkaran tanrıları Rabbi terk etti. Başka ilahların ardından gitti. Onlara tapıp kulluk etti. Rab bu yüzden bütün bu kötülükleri başlarına getirdi. Bu da %100 yerine gelmiştir. Bir zamanlar tapınağın bulunduğu yere giderseniz onun yıkılmış olduğunu görürsünüz. Orada tapınak yoktur. Neden? Çünkü İsrail Tanrı'yı terk etmiştir. Dostlarım, bunun yanıtı budur. Süleyman'ın ünü yayıldıkça yayılır. Bundan sonra Süleyman'la Hiram arasında küçük bir sorun çıktığı bildirilmektedir. 1. Krallar 9. bölüm 10 ve 12. ayetler arasında Süleyman iki yapıyı Rabbin tapınağıyla kendi sarayını 20 yılda bitirdi. Bu yapılar için istediği sedir ve çam ağaçlarıyla altını sağlayan Sur kralı Hiram'a Celile bölgesinde 20 kent verdi. Hiram gidip Süleyman'ın kendisine verdiği kentleri görünce onları beğenmedi diyor. Hiram 20 kenti görünce bunların tapınağın inşasında Süleyman için yaptıklarının tam bir karşılığı olmadığını düşündü. Aslında bir yanlış anlama olmuştu. Bu iki adamın arasının açılmasına neden olan da bu olmuştu. 1. Krallar 9. bölüm 13 ve 14. ayetlerde Süleyman'a "Bunlar mı bana verdiğin kentler kardeşim?" dedi. Bu yüzden o bölge bugün de Kavul diye bilinir. Oysa Hiram Kral Süleyman'a 120 talant altın göndermişti. Bu son cümle kentlerin onun vermiş olduğu altınlara karşılık olduğunu belirtmektedir. Kereste taşlar ve işçiliğin ücretleri mısır, şarap ve yağ olarak ödenmişti. 1. Krallar 9. bölüm 15, 17 ve 19. ayetlerde ise Kral Süleyman Rabbin tapınağını kendi sarayını, Millo'yu ve Yeruşalim'in surlarını yaptırmak, ayrıca Hasor, Megiddo ve Gezer kentlerini onarıp güçlendirmek amacıyla angaryacıları toplamıştı. Süleyman Gezer'i, aşığı Beytoron'u, Bağlat'ı ve kırsal bir bölgede bulunan Tamar'la birlikte bütün ambarlı kentleri, ayrıca savaş arabalarıyla atların bulunduğu kentleri de onarıp güçlendirdi. Böylece Yeruşalim'de, Lübnan'da yönetimi altındaki bütün topraklarda her istediğini yaptırmış oldu diye yazıyor. 1. Krallar 9. bölüm 26 ila 28. ayetler arasında Kral Süleyman, Edomluların ülkesinde Kızıldeniz kıyısında Eylat yakınlarındaki Esyon, Gever'de gemiler yaptırdı. Hiram denizi bilen gemicilerini Süleyman'ın adamlarıyla birlikte Ofir'e gönderdi. Ofir'e giden bu gemiciler Kral Süleyman'a 420 talant altın getirdiler diyor. Süleyman neredeyse zamanının bütün altın pazarını eline geçirmişti. Aynı zamanda büyük bir donanması vardı. Esyon Geber Kızıldeniz'in doğu kolundaydı. Bu Süleyman'ın limanıydı. İsrail'in Elyet'ine yakındı. Donanmasının güneybatı Arabistan'a kadar açıldığı söylenmektedir. Ve şimdi Saba Kraliçesi Süleyman'ı ziyaret eder. Saba Kraliçesi'nin ziyareti Süleyman'ın zamanının dünyasına Tanrı için tanıklık etmekte başarılı olduğunu ortaya koyar. Süleyman'ın ünü yayılmıştı ve belli ki diri ve gerçek Tanrı'ya tapınmak için kalabalıklar Yeruşalim'e gelmekteydi. Günümüz çağında kilisenin dünyaya gitmesi gerekmektedir ama bütün dünyaya gitme görevi İsrail ulusuna verilmemişti. İsrail Tanrı'ya sadık kaldıkça dünyaya tanıklık etmişti ve dünyada tapınmak için Yeruşalim'e gelmişti. 1. Krallar 10. bölümde Süleyman'ın kendi zamanındaki nüfusunun büyük bir örneği görülmektedir. Bu kraliçenin ziyareti Süleyman'ın hükümranlığının Tanrı'nın temsilcisi olarak dünyanın ulusları üzerindeki etkisini gösterir. 1. Krallar 10. bölüm 1. ayette Saba kraliçesi Rabbin adından ötürü Süleyman'ın artan ününü duyunca onu çetin sorularla sınamaya geldi diyor. Saba kraliçesi Süleyman'a ilişkin duyduklarından ötürü Süleyman'a gelmişti. İnsanların Tanrı'ya yaklaşabileceği bir tapınak olduğunu duymuştu. Bunun hakkında bilgi edinmek istiyordu. Süleyman'ın bilgeliğini işitmişti ve bu yüzden zor sorularla onu sınamaya gelmişti. 1. Krallar 10. bölüm 2 ve 5. ayetler arasında çeşitli baharat, çok miktarlarda altın ve değerli taşlarla yüklü büyük bir kervan eşliğinde Yeruşalim'e gelen kraliçe aklından geçen her şeyi Süleyman'la konuştu. Süleyman onun bütün sorularına karşılık verdi. Kralın ona yanıt bulmakta güçlük çektiği hiçbir konu olmadı. Süleyman'ın bilgeliğini yaptırdığı sarayı, sofrasının zenginliğini ve görevlilerinin oturup kalkışını, hizmetkarlarının özel giysileriyle yaptığı hizmeti, sakilerini ve Rabbin tapınağında sunduğu yakmalık sunuları gören Saba kraliçesi hayranlık içinde kaldı, diyor. Saba kraliçesi Süleyman'ın Tanrı'ya yakmalık sunularla yaklaştığına tanık olmuştu. Bu diğerlerinden daha fazla bir biçimde Mesih ve bizim yerimize ölümünden söz eden sunudur. Saba kraliçesi ve dünya yakmalık sunular aracılığıyla Mesih'i öğrendi. İbraniler 9. bölüm 22. ayette şöyle der. Nitekim kutsal yasa uyarınca hemen her şey kanla temiz kılınır. Kan dökülmeden bağışlama olmaz. Yakmalık sunu Saba kraliçesi için bir tanıklıktı. Saba kraliçesi Süleyman'ın bilgeliğinden ve inşaat programından yani saray, tapınak ve diğer binalardan da etkilenmişti. Her yerde bolluk, lüks ve bir refah vardı. Bu dönemde kısa bir dönem için Tanrı halkı ona sadık ve gerçek tanıklar olmuşlardı. Bunun üzerine kraliçe görüp işittiği her şeye şöyle karşılık veriyor 1. Krallar 10. bölüm 6 ve 7. ayetlerde. Krala ülkemdeyken yaptıklarınla ve bilgeliğinle ilgili duyduklarım doğruymuş dedi. Ama gelip kendi gözlerimle görünceye dek inanmamıştım. Bunların yarısı bile bana anlatılmadı. Bilgeliğin de zenginliğin de duyduklarımdan kat kat fazla. Kendisine söylenenlerin yarısına inanmamıştı ve geldiğinde gerçeğin yarısının bile kendisine söylenmemiş olduğunu görmüştü. Ve günümüzde de Rab hakkındaki gerçeğin yarısı söylenmemektedir. 1. Krallar 10. bölüm 8 ve 9. ayetlerde ne mutlu adamlarına, ne mutlu sana hizmet eden görevlilere, çünkü sürekli bilgeliğine tanık oluyorlar. Senden hoşnut kalan, seni İsrail tahtına oturtan Tanrın Rab'be övgüler olsun. Rab İsrail'e sonsuz sevgi duyduğundan adaleti ve doğruluğu sağlaman için seni kral yaptı diyor Saba kraliçesi. Bu da kraliçenin tanıklığıdır ve bence diri ve gerçek Tanrı'yı orada tanıdığını ortaya koymaktadır. 1. Krallar 10. bölüm 10. ayette Saba kraliçesi krala 120 talant altın, çok büyük miktarda baharat ve değerli taşlar armağan etti. Krala o kadar baharat armağan etti ki bir daha bu kadar çok baharat görülmedi diyor. Büyük miktarda zenginlik getirmişti ve bunları Süleyman'a hediye etti. 1. Krallar 10. bölüm 11 ve 12. ayetlerde ise bu arada Hiram'ın gemileri Ofir'den altın ve büyük miktarda olmuk kerestesiyle değerli taşlar getirdiler. Kral Rabbin tapınağıyla sarayın trabzanlarını, çalgıcıların lirleriyle çenklerini bu almuh kerestesinden yaptırdı. Bugüne dek o kadar almuh ağacı ne gelmiş ne de görülmüştür diyor. Hiram Sur kralıydı, Sur denizci bir halk olan Fenikelilerin kentiydi. Burada Süleyman'ın inşaat programını sürdürdüğünü görüyoruz. Rabbin evi için sütunlar ve ayrıca şarkıcılar için harplar ve santurlar yaptırdı. 1. Krallar 10. bölüm 13. ayette Kral Süleyman, Saba kraliçesinin her isteğini, her dileğini yerine getirdi. Ayrıca ona gönülden kopan birçok armağan verdi. Bundan sonra kraliçe adamlarıyla birlikte oradan ayrılıp kendi ülkesine döndü. Saba kraliçesinin öyküsü bu süre içerisinde Tanrı'yı tanıyan birçok kişinin öyküsüne sadece bir tek örnektir. Buna benzer bir şekilde Elçilerin İşleri kitabında Habeşli Hadım, Tarsuslu Saul ve Cornelius gibi belirli kişilerin Rab'be iman ediş öyküleri yer almakla birlikte daha birçok kişi Rab'be iman etmiştir. Ve Yeruşalim'deki tapınak ve Süleyman'ın zamanındaki İsrail halkı aracılığıyla daha binlerce kişi Tanrı'yı tanımıştır. Şimdi bizlere Süleyman'a gelen altınlar hakkında bilgi verilmektedir. 1. Krallar 10. bölüm 14 ila 16. ayetler arasında Süleyman'a bir yılda gelen altının miktarı 666 talantı buluyordu. Alım satımla uğraşanlarla, tüccarların kazançlarından ve Arabistan'ın bütün krallarıyla İsrail valilerinden gelenler bunun dışındaydı. Kral Süleyman her biri 600 şekel ağırlığında dövme altından 200 büyük kalkan yaptırdı diyor. Süleyman'a her yıl 666 talant altın geldiği söylendiğinde bunu aklım almaz. Altın pazarını elinde tutuyordu. krallık Doruk'a erişmişti. Aslında onu bu hale getiren Davut'tu ama şimdi ortaya çıkıp huzur, bolluk ve refahın tadını çıkartan Süleyman'dı. Süleyman bütün bunların tadını çıkartmaktadır. 1. Krallar 10. bölüm 22. ayette ise Hiram'ın gemilerinin yanı sıra kralın da denizde ticaret gemileri vardı. Bu gemiler 3 yılda bir altın gümüş, fil dişi ve türlü maymunlarla yüklü olarak dönerlerdi diyor. Bütün bunlar lüks şeylerdi. Eğlence için maymunlar, bunlar Süleyman'ın hayvanat bahçesine konulurdu. Güzellik için tavus kuşları ve görkemli dekorasyonlar için altın, gümüş ve fil dişi. Burada Süleyman'ın krallığının belirtilerinden biri olan uçarı ve üzücü bir durum görüyoruz. Süleyman dünyaya tanıklık etmek üzere çağrılmıştır. Dünya onun kapısına gelmektedir. Oysa Süleyman ne yapmaktadır? Sırf kaprislerini tatmin etmek için zamanını ve enerjisini maymunlar, tavus kuşlarıyla harcar. 1. Krallar 10. bölüm 23 ve 24. ayetlerde Kral Süleyman dünyanın bütün krallarından daha zengin, daha bilgeydi. Tanrı'nın Süleyman'a verdiği bilgeliği dinlemek için bütün dünya onu görmek isterdi diyor. Krallık bu dönemde Doruk'a ulaşmıştı ve çok sadık tanıklığıyla biliniyordu. Bunu Saba kraliçesinin hayatında görmüştük ve şimdi de Yeruşalim'e daha başka birçok kişinin geldiği söylenmiştir. Süleyman dünyaya gerçekten bir tanık, Tanrı için bir tanık olmuştur. 1. Krallar 10. bölüm 25. ayette onu görmeye gelenler her yıl armağan olarak altın ve gümüş eşya, giysi, silah, baharat, at, katır getirirlerdi diyor. Doğrusunu isterseniz bu ziyaretçilerin getirdiği armağanlar Süleyman'ın zenginlikleriyle ünlü bir krallık kurmasına yardımcı olmuştur. Tabii ki daha sonra krallık bölünüp zayıflayınca bu İsrail'in diğer uluslar tarafından sömürülmesine yol açacaktır. 1. Krallar 10. bölüm 26. ayette Süleyman savaş arabalarıyla atlarını topladı. 1400 savaş arabası, 12.000 atı vardı. Bunların bir kısmını savaş arabaları için ayrılan kentlere, bir kısmını da kendi yanına Yeruşalim'e yerleştirdi, diyor. Süleyman bu kadar çok at ve atlılar toplarken Tanrı'nın yasağına karşı geliyordu. Süleyman'ın ahırlarının yanında modern yarış haraları fakir bir çiftçinin ahırına benzerdi. 1. Krallar 10. bölüm 27 ila 29. ayetler arasında krallığı döneminde Yeruşalim'de gümüş taş değerine düştü. Sedir ağaçları Şefela'daki yabanıl incir ağaçları kadar bollaştı. Süleyman'ın atları Mısır ve Keve'den getirilirdi. Kralın tüccarları atları Keve'den satın alırdı. Mısır'dan bir savaş arabası 600, bir at 150 şekel gümüşe getirilirdi. Bunları bütün Hitit ve Aram krallarına satarlardı diyor. Süleyman krallıkta gerçekten büyük bir zenginlik toplamıştı. O sırada altın, gümüş ve değerli taşlar onun tek elindeydi. Dostum, siz bugün ne yapmakla uğraşıyorsunuz? Tanrı sözünü mü yayıyorsunuz? Yoksa bir sürü maymun toplama işinde misiniz? Eğlenceye, Tanrı sözüne verdiğinizden daha çok para harcıyor musunuz? Ya da güzellik için tavus kuşları? Günümüzde güzellik ürünlerine harcanan para Tanrı sözü için harcanandan çok daha fazladır. Ya altın, gümüş ve değerli taşlar? Rab için hiç vaktiniz olmayacak şekilde para kazanmakla meşgul müsünüz? Dostum, bizler dünyaya tanık olmak üzere çağrıldık. Maymunlar ve tavus kuşları işine girdiğimiz için Tanrı bize merhamet etsin. Bu uğraşlar boş ve uçarı uğraşlardır.